Ayrım 34, sayfa 387. Çakal, Frederick Forsyth. Bu iki gün boyunca Paris hiç görülmemiş bir şekilde didik didik edildi. En lüks yerden en aşağılık randevu evine kadar bütün oteller ziyaret edildi. Barlar, lokantalar, gece kulüpleri, eğlence yerleri ve kahveler arandı. OAS yanlısı bilinen bütün kişilerin evleri ve apartmanları hallaç pamuğu gibi atıldı. Çakal olabilecek 70'ten fazla genç karakollara götürüldü, sorguya çekildi, sonra özür dilenerek bırakıldı. Bunların çoğu yabancıydı ve yabancılara yerlilerden daha iyi davranmak gerekiyordu çünkü. Yollarda, taksilerde, otobüslerde yüz binlerce kişi sorguya çekildi, kimliklerini göstermeleri istendi. Paris'in giriş yollarının çoğu tutuldu. Gece yarısı sokaklarda gezenlerin bir kilometrelik yol boyunca 3-4 kere durduruldukları oldu. Yeraltı dünyasında da Korsikalılar harekete geçmişler, pezevenklerin, vesikasız çalışan orospuların, dolandırıcıların, katillerin, haydutların gizlendiği bütün yerlere uğruyor, yararlı bilgileri kendine saklayacak olanların, birliğin tüm düşmanlığını üzerine çekecekleri ve bunun getireceği sonuçlara katlanacakları söylenerek herkes uyarılıyordu. Bütün gizli servislerde görevli 100 bin memur ayaktaydı. Uluslararası öğrenci değiş tokuşu yapan bütün ajanslara haber verildi. Bütün gençlik, dernek, kulüp, grup ve grupçukları müfettişler tarafından ziyaret edildi. Cumartesi günü öğleden sonra küçük bahçesinde çalışmakla geçiren Komiser Lebel, 24 Ağustos akşamı telefonla arandı ve İçişleri Bakanlığı'nda bulunması istendi. Bir araba saat 6'da gelip onu aldı. Bakanla karşılaştığında Lebel şaşkınlığını güç gizledi. Tüm ülkenin iç güvenliğinin dinamik sorumlusu bezgin, yaşlanmış gibiydi. Uykusuzluktan yüz çizgileri gerilmiş, gözlerinin altında mor halkalar oluşmuştu. Lebel'e karşısına oturmasını işaret etti. Öne eğilip ellerini masasının üzerine koyarak açıkladı. Onu bulmak imkansız. Buhar olup uçtu. OAS yetkilileri, bundan eminiz, bizden fazla şey bilmiyorlar. Korsikalılar Birliği de hiçbir sonuç alamadı. Sustu ve birkaç kere gözlerini kırpıştırdığı halde sesini çıkarmayan ufak tefek polisi süzüp derin bir soluk aldı. Aradığımız adam hakkında kesin bir fikir edinebilmiş olduğumuzu sanmıyorum. Sizin fikriniz nedir? ''Burada bir yerde'' dedi Lebel. ''Yarının programı nedir?'' Bakan belli belirsiz yüzünü buruşturdu. ''Başkan programının saatlerini de gideceği yerleri de değiştirmeyecek, biliyorsunuz. Kendisiyle bu sabah konuştum. Çok sinirliydi. Demek ki yarın Zafer Takı'nda ateşi yakıyor. 11'de Notre Dame Kilisesi'nde büyük ayin var. 12.30'da Mont Valérien'deki şehitlikte saygı duruşunda bulunup Elize'ye dönecek.'' Öğleden sonra da bir tören var. Bugüne kadar yararlılıkları unutulmuş 10 eski mukavemetçiye nişan verilecek. Bu törende saat 4'te. Montparnasse garının önündeki alanda yeri general bizzat seçti.
Ya kalabalığın denetimi?
Kalabalık kendisinden her zamankinden daha uzak tutulacak. Her törenden saatlerce önce tahta perdeler yerleştirilecek. Tahta perdelerin içinde kalan kesim, lağımlar dahil didik didik edilecek. Yakındaki bütün damlara karşılıklı nöbetçiler yerleştirilecek ve bunlar devamlı bina cephelerini gözden geçirecekler. Resmi görevlilerle törene katılanlar dışında kimse tahta perdelerin ötesine geçemeyecek. Olağanüstü tedbirler aldık. Notre Dame'da bile polisler içte ve dışta bütün önemli noktaları tutacaklar. Katilin polis kılığına da girebileceği düşünülerek yarın sabah bütün görevlilere özel birer belge verilecek. Ayrıca başkanın arabasına kurşun geçirmez camlar koydurduk. Tabii kendisinin bundan haberi yok. Yoksa çok öfkelenir. Ona 200 metre kadar yaklaşacak herkes ayırım gözetilmeksizin aranacak. Bu tedbir dışişleri görevlileri arasında ciddi kaynaşmalar uyandıracak. Basın temsilcileri de rezalet çıkaracaklarını söyleyip gözdağı veriyorlar. Hepsinin izin kartları çakalın da aralarına sızabileceği düşünülerek yarın değiştirilecek. İşte sevgili dostum, bunların dışında bir teklifiniz var mı? Lebel öğretmeni tarafından sorguya çekilen bir öğrenci gibi ellerini dizleri arasına kavuşturarak düşündü.
Öldürülme tehlikesini göze alacağını sanmıyorum dedi. Bu adam bir kiralık katil. Üstlendiği görevi başarmak için istediği paradan yararlanmak niyetinde kuşkusuz. Bu işin sonunu çıkmazda görseydi şimdiden vazgeçerdi. Demek hala alınan bütün güvenlik tedbirlerini başarısızlığa uğratabileceğine inandığı bir yol buldu.
Lebel yerinden kalktı, protokolü çiğnediği halde bakanın odasını arşınlamaya koyuldu.
Bulduğu yol bir saatli bomba ya da bir tüfek olabilir ama konması güç olan bombanın bulunma ihtimali vardır. Dolayısıyla tüfek kullanacaktır. Zaten bu nedenle Fransa'ya arabayla girdi.
Ya ama başkana nasıl yaklaşabilir diye itiraz etti bakan. Unutmayın ki bütün binaların damları ve cepheleri denetlenecek.
Lebel yürümekten vazgeçti ve bakanın tam karşısında durdu.
Biliyorum sayın bakanım ama yarın belki başka bir yüz ve başka bir kimlikle orada bulunacak. Öngörülen güvenlik tedbirleri bence mükemmel. Eklenecek hiçbir şey yok. Gözlerimizi iyice açmaktan başka çare kalmıyor. İzin verirseniz bu törenlerin hepsinde hazır olacak ve kendisini bulmak için elimden geleni yapacağım. Başka çözüm yolu göremiyorum.
Bakan bir parça hayal kırıklığına uğramıştı. Bu Viyen'in Fransa'nın en iyi polisi olarak tanıttığı bu adamdan bir deha parıltısı, mucize sayılabilecek bir ön sezi ummuştu. Oysa yaptığı bütün teklif iyice göz açmaktan ibaretti. Bakan yerinden kalktı.
Peki dedi soğuk bir sesle, size güveniyorum komiser bey.
Akşama doğru çakal Frederick Bernard'ın odasında hazırlık yapmaya koyuldu. Topukları yenmiş bir çift siyah papucu, gri yün çorapları, eski pantolonla yakası açık gömleği, eski muharip Andre Martin'in buruşuk asker kaputuyla siyah beresini yatağın üzerine yaydı. Hepsinin üzerine Brüksel'de yapılan ve kendisine yeni bir kimlik kazandıran belgeleri attı. Sonra tüfeğin parçalarını içine alan 5 tüpü ve içinde 5 patlayıcı kurşun bulunan siyah kauçuk parçasını yan yana koydu. Kurşunlardan ikisini çıkardıktan sonra musluğun altındaki kutuda bulduğu cımbızı alıp büyük bir özenle uçlarını örseledi, içlerinde bulunan küçük kordit parçalarını kenara koydu. Sonra kullanılmaz hale gelen boş kovanları çöp tenekesine attı. Elinde 3 kurşun kalıyordu. Bu da gerektiğinden bile fazlaydı. 2 gündür tıraş olmamıştı. Çenesinde sık ve sarı kıllar dikilmeye başlamıştı. Bu sakalı Paris'e girerken aldığı usturayla kesmeyi düşünmüştü. Banyonun rafına gri boyayla özel boya çıkarıcıyı yerleştirmişti bile. Marty Schulberg'in kestane rengi saçını açtı, banyonun hemen yanındaki büyük aynanın yanına oturup saçlarını iyice diken gibi ve düzensiz bir çeşit fırça haline alana kadar kesti. Ertesi sabah için her şeyin hazır olduğuna güven getirdikten sonra kendine bir omlet pişirdi. Sonra televizyonun başına geçip bir eğlence programı seyretti ve ardından gidip yattı. ...25 Ağustos 1963... pazar günü sıcak dalgasının doruğunda boğucu bir hava hüküm sürüyordu. Parisliler 19 yıl önceki kurtuluşlarını kutlamak için bayram ediyorlardı ama aralarında düzeni sağlamak için mavi kumaştan üniformaları içinde bol bol ter döken 70 bin kişi vardı. Bütün gazeteler tarafından büyük gürültülerle ilan edilen Kurtuluş Günü'nü kutlamak için düzenlenmiş eğlentilerin coşkun ve büyük bir kalabalığı çekmesi gerekiyordu. Ama bir sürü görevli polis ve uzun boylarından ötürü insandan bir kalkan meydana getirecekleri için seçilmiş subaylarla çevrili devlet başkanı pek seçilemiyordu. 2 yıldızlı kepinden fazla şey gördüğünü söyleyerek övünebileceklerin sayısı da çok azdı. Ayrıca bir adım bile açılmayan özel muhafızları Roger Tessier, Paul Comity, Raymond Sassia ve Henri Juder'in 2 yanında yürüyorlardı. Uyanık, devamlı tetikte her türlü dövüşün uzmanı, keskin nişancı olan goriller en ufak bir işarette silahlarını çekmeye, fırlamaya, ortaya atılmaya hazırdılar. Ama hiçbir tehlike görülmedi. Zafer takımındaki tören tam düşünüldüğü gibi geçti. Etuval alanını çeviren bütün büyük oteller ve binaların damlarında dürbünlü ve tüfekli yığınla adam bacaların ardına silmiş alanı gözlüyorlardı. Notre Dame'da da aynı şey oldu. Paris Başpiskoposu kutsal giysilerini sırtlarına geçirirken gözden kaçırılmayan bütün diğer din adamlarıyla birlikte ayini yöneltti. Orgun bulunduğu yerde eli tüfekli iki adam gözlerini kubbe altından ayırmıyorlardı. Müminlerin kalabalığına sayısız sivil polis karışmıştı. Bunlar diz çökmüyorlar, gözlerini kapayıp dalmıyorlar ama polislerin ebedi duasını yürekten okuyorlardı. ''Tanrım, yalvarırım, ne olur ben görevliyken bir şey olmasın.'' Bir şey olduğu da yoktu. Ne damların birinden tüfek sesi geldi, ne de boğuk bir bomba patlaması duyuldu. Polisler o sabah dağıtılan belgeleri yakalarına takıp takmadıklarını anlamak için birbirlerini denetliyorlardı. Görev belgesini kaybeden bir toplum polisi anında tutuklandı ve polis kamyonetine atılıp götürüldü. Kendisini götüren görevlilerin bırakmaları için en az 20 meslektaşının tanıklık etmesi gerekti. Mont Valérien'de hava çok gergindi ama başkan bunu fark etse bile hiç belli etmedi. Paris'in dışındaki bu işçi mahallesinde güvenlik örgütü sorumluları şehitliğin içinde generale bir şey yapılamayacağı inancına varmışlardı. Ama cezaevine giden daracık ve eğri büğrü yollar arabayı yavaşlama zorunda bıraktığından katil talihini deneyebilirdi. Aslında çakal o sıra çok başka bir yerdeydi. Pierre Valremi canından bezmişti, sıcaktan boğuluyordu. Ceketi beline yapışıyor, terden ıslanan kumaşın üstündeki makinelinin askısı derisinin kaşınmasına yol açıyordu. Soğuktan geberecekti ve üzerine bir sünger çekmesi gereken öğlen yemeği saati gelmişti. Yapacak şey yoktu. Rouen'deki fabrikayı bırakarak gelip toplum polisine girdiğine pişman olmaya başlıyordu bile. Valremi, Ren sokağının öbür ucuna bakmak için döndü. Koruduğu tahta perde 18 Haziran alanından aşağı yukarı 250 metre ötede bir kaldırımdan öbürüne uzanan koruyucu zincirin bir halkasıydı. 200 metre kadar ötede törenin yapılacağı önündeki avlusuyla garın cephesi dikiliyordu. Uzakta bomboş gezide gidip gelen ve herhalde eski muhariplerin, görevlerin ve askeri bandonun yerlerini denetleyenlerin karaltılarını seçiyordu. 3 saat daha salak gibi dikilecekti. Tanrım, bu iş bitmek bilmeyecek miydi? Tahta perde dizisi boyunca ilk meraklılar yerleşmeye başlıyorlardı. Heriflerdeki sabrın ölçüsü de şaşılacak gibiydi hani. Böyle bir sıcakta kalkıp buralara hem de 300 metre kadar öteden geçecek ve aralarında De Gaulle'in bulunduğu bir dizi kafayı seyretmek için gelenlerde akıl var mıydı? Yine de bu herifler sırık Charles halkın içine girmeye kalkınca koşarlardı hep. Tahta perdeler boyunca sıralanmış aşağı yukarı 200 ya da 300 kişiydiler. Valremi ihtiyar adamı fark etti. Topallayarak güç bela yaklaştığını gördükçe 100 metre daha gidemeyeceğini sanırdı insan. Siyah beresinin kenarında bir ter lekesi oluşmuştu. Eski asker kaputu dizini dövüyordu. Göğsünde bir dizi madalya sallanmaktaydı. Kalabalıktan birçok kişi acıyan bakışlarla süzüyorlardı onu. Şu ihtiyar bunaklar diye düşündü Valremi. Sanki hayatta başka şeyleri yokmuş gibi düşkündürler teneke parçalarına. Aslında gerçekten başka şeyleri yoktur belki de. Pek çoklarının nişanlarıyla madalyaları dışında başka şeyleri kalmamıştır. Hele bir bacaklarını yitirmişlerse. Bu herif diyordu Valremi kendi kendine ihtiyarın topallayarak gelişini izlerken, gençliğinde 2 ayağı üzerinde kim bilir nasıl koşuyordu. Vay canına, hayatın bütün geri kalan bölümünü bir alüminyum değneğe yapışıp sürüklenerek geçirmek ne sefalet. İhtiyar topallayarak kendisine doğru geldi ve durdu. ''Geçebilir miyim?'' diye sordu utana sıkıla. ''Bir dakika baba, önce kimliğini göstermen gerek.'' İhtiyar asker boşta kalan eliyle leş gibi gömleğini karıştırdı. Çıkarıp verdiği 2 kartı Valremi dikkatle incelemeye koyuldu. André Martin. Fransız uyruklu, 53 yaşında. Alsace bölgesinin Colmar şehrinde doğmuş, Paris'te oturuyor. Aynı ada çıkarılan diğer kartta büyük harflerle Malül Gazi yazıyordu. Bu kartı tam adamına vermişler doğrusu diye düşündü Valremi. İki kartın üzerindeki fotoğrafları inceledi. Değişik zamanlarda çekilmiş ama aynı adamın fotoğrafları söz konusuydu. ''Berenizi çıkarın,'' dedi başını kaldırarak. İhtiyar söyleneni yaptı ve yağlı beresini parmakları arasında çevirmeye koyuldu. Valremi dikkatle Malül Gazi'yi ve resmi karşılaştırdı. Yanılmak mümkün olamazdı. Aynı adamdı ikisi de. Dikkati tek bacaklı adama yöneldi. İhtiyarın çok hasta bir görünüşü vardı. Tıraş olurken yüzünü kesmişti. Yaraların üzerine bir damla kanla yapıştırdığı küçük kağıt parçaları hala çenesindeydi. Kül rengi derisinin üzerine sanki incecik bir ter tabakası yayılıyordu. Alnının üzerine dimdik ve dağınık bir şekilde dikilen kır perçemler dört yana bakıyordu. Valremi kimlik kartlarını geri verdi. ''Neden geçmek istiyorsunuz?''
''Şurada oturuyorum,'' dedi ihtiyar. ''Tavan arasında bir odam var. Bana bağlanan aylıkla da geçiniyorum.''
Valremi yeniden aldı kimlik kartlarını. İlkinin üzerinde 150'ler Ren sokağı yazılıydı. Adamın tepesinden bir göz attı. Yandaki kapı 132 numarayı taşıyordu. Valremi bir adım geriledi ve Montparnasse'a doğru bir sonraki numaraya baktı, 134. Demek doğruydu söylediği. Hem her şey bir yana, ihtiyar bir gazi evine dönmekten alakoyma emri de almamıştı.
Peki tamam, geçebilirsiniz ama rahat durun ha. General de Gaulle 2 saate kadar burada olacak.
İhtiyar asker gülümsedi, kartlarını cebine indirdi. Az kaldı dengesini yitirip düşüyordu. Toplum polisi koltuklarına yapışıp onu tam zamanda yakaladı.
"Biliyorum," dedi adam, "madalya alacak bir arkadaşım da var. Ben 2 yıl önce aldım madalyamı."
Göğsündeki mukavemet madalyasını okşadı.
"Ama benimkini veren Milli Savunma Bakanı'ydı."
Valremi madalyaya bir göz attı. Demek buydu mukavemet madalyası dedikleri. Tek bacak karşılığında bunu almak. Garip bir alışverişti doğrusu. Sonra görevini hatırladı ve bir baş işaretiyle ihtiyara yürümesini belirtti. Malül Gazi iyice topallayarak ilerlerken toplum polisi yasak bölgeye girme çabasındaki başka bir enayiye dönüyordu.
"Haydi haydi, bu kadar yeter. Tahta perdenin arkasında durmak gerekiyor, anlaşıldı mı?"
Yan gözle alanın yakınında ve yolun sonlarındaki bir binanın girişinde kaybolan ihtiyarın kaputunun eteğini seçti. Birden kapısı önünde beliren gölgenin şaşırttığı kapıcı Madame Berthe başını kaldırdı. Sabah bütün apartmanları, bütün odaları denetleyen polislerin devamlı geliş gidişleriyle çok yorucu olmuştu. Kiracılar apartmanda olsalar ne derlerdi acaba? Neyse ki 3'ünün dışında hepsi Ağustos tatilini geçirmeye gitmişlerdi. Polisler binayı boşalttıktan sonra da yün örmek için rahatça kapısının önüne yerleşebilmişti. 100 metre kadar ötesinde hazırlanmakta olan kutlama töreni onu hiç ilgilendirmiyordu.
"Özür dilerim efendim, sizden bir şey isteyecektim. Acaba bana bir bardak su verebilir misiniz? Bu sıcakta töreni ayakta beklemek insanı öyle susatıyor ki."
Gövdesinin tüm ağırlığıyla koltuk değneğine yaslanan sefil görünüşlü eski muharibe, parıltılarını yitirip matlaşmış madalyalarına, solgun ve ter içindeki yüzüne baktı. Madame Berthe hiç düşünmeden yününü dürdü, önlüğünü cebine soktu ve yerinden kalktı.
"Vah vah, bu halde yürünür mü hiç? Üstelik bu sıcakta. Girin, girin içeri canım."
Döndü ve terliklerini sürüyerek odasının dibine doğru yürüdü. Sakat peşinden geldi. Musluktan akan suyun gürültüsü kadının kapanan kapının çıkardığı sesi duymasını engelledi. Arkadan çenesine bastıran adamın elini hissedecek zamanı ancak bulabildi. Saniyenin 1/10 kadar kısa bir süre sonra sağ şakağına inen amansız bir yumruk, musluktan ve bardağa akıp taşan suda belli belirsiz seçebildiği görüntüyü 1000 parçaya ayırdı. Sonra hareketsiz gövdesi yere yığıldı. Çakal kaputunun düğmelerini çözdü ve sağ bacağını kaba etirin altında kıvrık tutan bağı hemen çözdü. Bacağını uzatıp uyuşan dizini kıvırmaya çalıştığında acıyla yüzünü buruşturmaktan kendini alamadı. Kaslarını dilediği gibi oynatabilmesi ve eklemlerinin esnekliğe kavuşabilmesi için dakikalar geçmesi gerekti.
Az sonra Madame Berthe musluğun üstündeki çamaşır ipiyle kol ve ayak bilekleri birleştirilip sıkı sıkı bağlanmış, ağzına sağlam bir tıkaç vurulmuştu. Çakal bu işi bitirince kurbanını mutfağa bitişik küçücük bir sandık odasının dibine itti ve kapıyı kapadı. Kapıcı kadının odasını çabucak araması, anahtarların üzerinde kiracıların adları yazılı etiketler bulunan koca bir anahtar destesi bulmasını sağladı.
34. ayrımın sonu. Sayfa 397.